Ayrım 16, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın. Sayfa 135. %70 dışa bağımlı. Burada sözü bir veterinere bırakmak istiyorum. Adı Murat Gülmez, akademisyen, doçent doktor, veteriner gıda hijyenisti. Ben mesleğe tavuk veterineri olarak başladım. 2 yıl sürdü. Sonra akademisyen oldum. Veteriner gıda hijyenisti. Tavuk etindeki bakterilerin yarattığı mikrobiyal riski azaltmaya 15 yılımı verdim. Öğrendim ki asıl mücadele kaynakta, yani kümeste yapılır. Bu nedenle istifa edip tekrar kümeslere döndüm. 10 yıl daha geçti. Radyologlar, onkologlar, tıp cerrahları, diyetisyenler vesaire herkes konuştu. Asıl konuşması gereken veteriner gıda hijyenistleri sustu ya da konuşturulmadı. Şimdi hür doçent olarak ben konuşuyorum. Yoksul halkın temel protein kaynağı tavuktur. Herkes tavuk yiyor. Ama halkımız tavuğun lezzetsiz olduğunu söylüyor. Bu arada neler oluyor? 1. Tilki profesörler tavuğa saldırıyor, medyatik oluyor, ticaretini yapıp kaçıyor. 2. Tazı profesörler tilkiyi kovalıyor. Halk profesörlere saygıda kusur etmeyip susuyor. Tilkiye kaç, tazıya tut oyunuyla halkımız avutuluyor. Çöp ve lokanta atığından ekmek arası tavuk yapanları saymazsak, çok yoksullar tavuk sakatatı, yoksullar tüm tavuğu ve orta halliler ise Lolita incik yiyerek karnını doyurmaya devam ediyor. İşin özü ne? Aşılar tam koruma sağlamıyor, tavuklar hastalanıyor. Ölüm oranı %4 olsa idealdir. Şimdilerde %8-10 arası. Ölümler olunca antibiyotik kullanıyoruz. Kullanmazsak sektör çöker veya tavuk fiyatı kırmızı eti yakalar diyorlar. Bir ayrıntıyı atlamayın. Kümes sahibi bakıcıdır ve sadece bakım parası alarak firmalara tavuk yetiştirir. Yemi, civcivi, aşıyı, ilacı firma verir. Ayrıca firma veterineri kümesi denetler. Kümes sahibi tavukları öldürmeden kesime göndermek için firmadan gizli antibiyotik kullanır. Antibiyotiği veteriner ecza depolarından, veteriner kliniklerinden, kaçak antibiyotikçilerden reçetesiz olarak alır, tavuğun suyuna katar, içirir. Çare de bulamaz. Çünkü antibiyotiklerin en az %80'i aşırı ve bilinçsiz kullanımdan dolayı etkisiz hale gelmiştir. Bazı tıp doktorları antibiyotiklerin tamamının etkisiz olduğunu söylüyor. Anımsayın, 2013'te G8 zirvesinin tek gündem maddesi vardı. Antimikrobiyal direnç. Avrupa ülkeleri antibiyotik kullanımını %50-80 oranında azaltmayı başardı. Merak etmeyin, bizdeki pazarı 10 yıl daha sömürüp bizi de serbest bırakırlar. Kapitalist düzen ve yerli işbirlikçileri tavukçuluğumuzu vahşice sömürmeye devam ediyor. Yerli aşı üretiyorduk, yok ettiler. Reçete yazıyorduk, gerek yok dediler. Yemde antibiyotik yasak dedik, suya katın dediler. Lezzeti yok dedik, susun dediler. Ben size lezzeti, hijyeni, kaliteyi garanti edeyim desem tazı olmamı isterler. Tavuklar lezzetsiz, halk şikayetçi. Tavuk ölümleri dolayısıyla maliyetleri yüksek. Sektör en az %70 oranında dışa bağımlı. Ne yapmalı, nasıl yapmalı? Önce ölümüne vatansever olmalı, gerisi kolay. Beni görevlendirsinler, antibiyogram testi zorunlu olur, reçetesiz ilaç kullanımı yasaklanır, veteriner hekimden başkasının ilaç taşıması, kümeste ilaç bulundurmak, yeme ilaç katmak, ilaçlı premix yani yem katkısı satmak, çalışmayan ilaç ve aşıları kullanmak yasaklanır. Ölümler %5'e geriler, sorunlar biter. Dipnot, antibiyogram testi. Antibiyotiklerden hangisinin belli bir mikrobun gelişmesini önleyebileceğini saptamaya yarayan bilimsel yöntem. Nasıl yaparım? Beyaz Et Sanayicileri Birliği bünyesinde vatansever bilim insanlarından bir ekip kurarım. O yazdığım tilkileri ve tazıları içeri sokmam. Tüm sektöre bilgi sunan bir Ar-Ge merkezi kurarım. Bütün aşıları, antibiyotikleri ve diğer tüm yem katkılarını analiz ederim. Deneme kümeslerde uygulamasını yaparım. Kümeslerde çevre, su ve bakıcı hijyenini sağlarım. En son antibiyotiği kesimden 20 gün önce eğer zorunlu ise kullanırım. Son 20 günde hiç antibiyotik kullanmam. Bu iş benim işim. Hodri meydan. Beyaz et meselesinde tartışma hep olacak. Gözden kaçan ayrıntı var. Rockefeller ailesinin tavuk sektöründe neden var olduğu, ne aradığı bilinmeden bu tartışmaları yapmak eksik kalır. Türk tavuğu. Milattan önce 2000 yıllarında kırmızı yabani tavuk Güney Asya'da evcilleştirildi. Buradan dünyaya yayıldı. Ancak Türkiye topraklarına ne zaman ve nasıl geldiği belli değil. Osmanlı'da tavuk ticareti pek yoktu. Dipnot. 1800'lerin başında İstanbul'a gelen Fransız doktor Abrayer, İstanbul'da 9 yıl adlı iki ciltlik kitabında şunu yazdı. Bir orduya yetecek kadar büyük ve rüzgarın esintisine göre değişik şaşırtıcı çeşitleri bulunan bir tavuk pazarı kurulur. Başkentin tüketimine sunulacak olan kümes hayvanları ve yumurtalar İstanbul'a yaklaşık 75 liyu yani 300 kilometre uzaklıkta ve Türkiye'nin Karadeniz'deki en iyi limanı olan Varna'dan kalkan gemilerle gelir. Rüzgarlar uygunsa nakliyat 2-3 gün sürer, tavuklar limana yağlı ve iyi bir durumda ulaşır. İndirildiklerinde ahalinin durdurulamaz bir izdihamı olur. Ama rüzgarlar ters esiyorsa taşımanın süresi 8 güne çıkar. Hayvanlar limana zayıflamış ve hastalıklı olarak inerler. Tüm hafta boyu onları alacak kimse çıkmaz. Ben elinizdeki kitabı yazarken Dr. Breyer'in kitabını Doğan Yurdakul çeviriyordu. Ne yazık ki Doğan abiyi 3 Eylül 2017'de kaybettik. Genellikle evlerde, kümeslerde yetiştirilen tavuklar özel misafirler gelince kesilip sofraya konurdu. İtibarıyla tüketimi azdı. Genelde yumurtasından yararlanılırdı. Fatih Sultan Mehmet tavuk yemeyi severdi. Başında ve çenesinde tüyler olan, bacak yapıları paçalı ve 5 tırnakları bulunan beyaz sultan tavuk protein bakımından çok değerliydi. Bu sebeple 19. yüzyılda İngiltere'ye götürüldü. Oradan dünyaya yayıldı. 1874'te Amerikan Kümes Hayvanları Birliği'nin kusursuzluk standartlarına kabulü resmi olarak gerçekleşti. Bugün sultan tavuk Türkiye'de sadece özel hayvanat bahçesi olanlarda var. Süs tavuğu olarak biliniyor. Cumhuriyet Türkiye'sinde tavukçuluk sektörü için ilk adım Atatürk döneminde 1930 yılında Ankara'da Merkez Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasıyla atıldı. 1931 yılında yazılmış olan ve genç Türkiye'deki tavuk merakının ve tavukçuluğun kısa bir tarihçesinin de bahsedildiği Asri Tavukçuluk isimli kitabın giriş bölümünde tavukçuluğun mevcut durumu şu cümleler ile anlatılmaktadır. Vaktiyle İstanbul'da pek meşhur olan ve fakat bugün misli bulunmayan süslü ve timurlenk tavukları Padu ırkının yakışıklı bir nevi olarak İstanbul'da yetiştirilmişti. Maalesef bugün nesilleri kesilen hakiki Gerze ve Mısri tavuklarıyla tepeli Fizan, paçalı Nemse ırklarının pek çok meraklıları vardı. Yakışıklı ve nefis etli hacı kadın yani Gerze tavuklarını, uzun ve kalın öten denizli, ince ve uzun sesli berat horozlarını zevk için besleyenler çoktu. Yerli tavuk nesilleri içinde horozlarının kalın ve uzun sesleriyle maruf denizli, diğeri de etlerinin nefaseti ve şekillerinin zarafetiyle meşhur hacı kadın iki ırk safiyetlerini muhafaza etmektedirler. Türkiye'de Denizli ve Gerze ırkları Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından Denizli Horozu Üretme İstasyonu, Denizli ve Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, LHMAE Ankara birimlerinde gen kaynaklarını koruma amaçlı olarak yetiştiriliyordu. Bizim bu tavuk ırklarımıza ne oldu? İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD ile ikili ilişkiler tüm beslenme biçimimizi derinden etkilediği gibi tavukçuluk sektörünü de etkiledi. Plymouth Rock, New Hampshire, Rhode Island Red ve Wyandotte gibi 1952 yılında ABD'den gelen civciv ırkları Tarım Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara ve halka dağıtıldı. Bugün soframızdaki tavukların %80'ini oluşturan tavuk ırkı Broiler Plymouth Rock cinsi oldu. Halk arasında Çilli, Plamıt ve Ankara Plamıt gibi isimlerle anıldı. Evet, tavukçuluk sektöründeki birçok alanda olduğu gibi güçlü değişim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ile yakınlaşmamızın ardından oldu. Burada karşımıza kim çıkacak dersiniz? Rockefeller. Buğday, mısır ve pirinçte olduğu gibi tavukta da Rockefeller, yani döl vermeyen hibrit üretime geçerek tavuk ırklarını yok etmeye başladı. Akdeniz ırklarının yumurtacı, İngiliz ve Asya ırklarının etçi, Amerikan ırklarının da kombine verim yönlü olduğu bilinir. Türkiye hem Akdeniz ve hem Asya'da bulunup yumurtacı ve etçi tavuklara sahipken nasıl oldu da ülkemiz ithal hibrit tavukların pazarına dönüştürüldü? Bakın karşınıza kim çıkacak? Nelson Rockefeller. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrası yıl 1948. Adı Büyük Atlantik ve Pasifik Çay Şirketi'ydi. Kısaca AVP deniyordu. ABD'de 16 bin mağazası ve yıllık 2 milyar dolarlık cirosu vardı. ABD'nin en büyük süpermarketiydi. Ucuz gıda zinciri modelinin öncüsüydü. Aynı zamanda ülkedeki en büyük tavuk ürünleri satıcısıydı. Tavuk ABD'de 2. Dünya Savaşı sırasında karneye bağlanmamıştı. Savaştan sonra AVP şirketi yarının tavuğu yarışması düzenledi. Amacı daha çabuk büyüyen, daha büyük göğüs etli, daha büyük butlu ve daha büyük beyaz etli tavuğu ortaya çıkarmaktı. Yarışma Amerikalı çiftçilerin dikkatini çekti. Birkaç turdan sonra 40 finalist çiftçi toplam 720 yumurtayı merkezi kuluçka ünitesine gönderdi. Tavuklar standart diyetle kontrol edilen koşullarda yetiştirildi. 12 hafta boyunca ağırlıkları, sağlıkları, görünüşleri yakından takip edildi ve sonuçta yaşayanlar kesilip değerlendirmeye tabi tutuldu. Yarının tavuğu yarışması sergiler ve turları içeriyordu. Buralarda çok çeşitli yemekler organize ediliyor, konserler, danslar ve rodeo düzenleniyordu. Tüm bunların hedefi halkın ilgisini çekerek daha çok tavuk yenmesini teşvik etmekti. Sonuçta kim kazandı? Connecticut Glastonbury'deki Arbor Acres. İtalyan göçmeni Frank Salio tarafından yönetilen, meyve ve sebze ticareti yapan küçük bir aile çiftliğinin adıydı. Oğlu Henry Salio tavuk yarışmasına katıldı. Arbor Acres çiftliği White Rocks beyaz tüylü tavuğuyla yarışmayı saf ırk kategorisinde kazandı. Bembeyaz parlak tüyler, tavuk orantılarına göre bile tuhaf gözüken ufacık bir kafa, geniş göğsüyle biraz vücut geliştirmecilerini andıran etli broiler idi bu. Fakat Ventress kuluçkalarından gelen kırmızı korniş tavukları da başarılıydı. Bu iki tür çiftleştirildi ve bugün dünya sofralarındaki tavuk ırkı ortaya çıkarıldı. Etlik piliç broiler. Dipnot. Yarışmayı kazanan Henry Salio, dünyada tavukçuluğun babası olarak tanıtıldı. 13 Aralık 2003 tarihinde Connecticut'taki bakım evinde 92 yaşında öldü. Salio'nun yoksullaşmasının sebebi, tavuklarda antibiyotik kullanılmasına karşı çıkarak Pure Line Genetics adlı tavuk şirketini kurmasıyla oldu. Batırıldı. Yarının tavuk yarışını kazanan Arbor Acres çiftliği ABD'de önde gelen tavuk eti üreticisi oldu. Arbor Acres, Cornish X-Rex veya basitçe broiler olarak bilinen günümüzün endüstri standardını oluşturan White Rock dünyaya yayılması için birinin müdahalesini bekledi. Nelson Rockefeller. Dipnot. Kimdi bu Rockefeller? John D. Rockefeller'ın torunuydu. Sadece ticaretle ilgilenmedi. New York'ta 3 kez valilik görevinde bulundu. Amerika'nın Uluslararası İlişkiler Federal Koordinatörlük görevinde bulundu. Maliye Bakanlığı Yardımcılığı görevinde bulundu. Uluslararası Kalkınma Danışmanlar Kurulu üyeliğinde bulundu. ABD Başkanı Özel Yardımcılığı görevinde bulundu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sekreteryası görevinde bulundu. Gerald Ford hükümetinde ABD Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Nelson Rockefeller devletin yönetiminde yardımcı olmadığı zamanlarda mütevellilik, genel müdürlük, başkanlık ve murahhas üyelik gibi görevlerde bulundu. Müzelerin, vakıfların ve diğer çeşitli kuruluşların çalışmalarında yer aldı. Konuşmalarında hep şunu söylüyordu. Bizler gerçekten de pilot tesisler kurmalıyız. Bizim hayata bakış açımız çözümler bekleyen sayısız sorunla karşı karşıyadır. Çünkü bu sorunların bizim günümüz dünyasındaki günlük yaşantımızı ve ulusal önemimizi ilgilendirdikleri inancındayım. Eğer düzenimizin sürmesini istiyorsak bizim bu sorunların üstesinden gelmemiz gerekmektedir. Düzen dediği kapitalizmi de ve tam dolu bir mide ile komünist olmak zor diyordu. Tavuk sektörüne girmesinin sebebi antikomünist olmasıydı. Aç yoksulların ayaklanmaması için dünyaya ucuz tavuk satacaktı. Bu nasıl olacaktı? Bu sorunun yanıtından önce Rockefeller ailesinin gıda pazarını nasıl ele geçirdiklerine dair bir iki cümle yazmalıyım. Nelson Rockefeller, 1940 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika ülkeleri arasındaki ilişkiler koordinatörü oldu. Cumhuriyetçi Parti'den olmasına rağmen 1944 yılında Demokrat Parti'den başkan seçilen Franklin D. Roosevelt'in Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na yükseltildi. Bu görevinden ayrılır ayrılmaz ne yaptı? Latin Amerika ülkelerine bu kez devlet adamı olarak değil, iş adamı kimliğiyle yardım etmek istedi. Gıda, giyim, barınak gibi yoksulların en temel ihtiyaçları için hayırsever kurumlar inşa etti. Bunlar için, ki amaç antikomünizm idi, iki kurum meydana getirdi. Bir, 1946 yılında hayata geçirdiği politika kolu, ekonomik ve sosyal gelişim için Amerikan Uluslararası Birliği, AIA. Güya az gelişmiş ülkelerde okuma yazma, hastalık ve yoksulluğun üstesinden gelmek için kuruldu. 2. 1947 yılında hayata geçirdiği iş kolu Uluslararası Temel İktisat Kurumu, IBEC. Belirli ülkelerin az gelişmiş ekonomilerini teşvik edecek şirketleri kuran kar amaçlı ticaretti. Güya bu şirketleri çok başarılı yaparak yoksul ülkelerdeki yatırımcıları ve yerel ekonomiyi canlandırmaktı. Bunları yutan olduğumu bilmem, neler olduğunu yazayım. Muz Cumhuriyetlerinin Doğumu. Nelson Rockefeller, AIA ve IBEC Rockefeller'ı kullanarak Venezuela, Ekvator ve Brezilya'da büyük çiftlikler aldı ya da kurdu. Dipnot, Nelson Rockefeller'ın özellikle satın aldıklarından biri, sömürgecilere karşı mücadele vermesiyle tanınan Latin Amerikalı devrimci Simon Bolivar'ın 1733-1830 Venezuela'daki çiftliğiydi. Konumuz açısından bakarsak IBEC'in yatırımları arasında tavukçuluk üretimi, süpermarketler, konut, tarımsal ticaret, petrol, finans ve tekstil yer aldı. Bu şirket 1946'dan itibaren Brezilya, Ekvador ve Venezuela tarımını ele aldı. Tohum ve gübrelerin geliştirilmesi, tarım kredi sistemlerini denetlemek, çiftliklerden pazarlara yollar inşa etmek ve sağlık ile tarım eğitiminin yaygınlaştırılması programlarını sürdürdü. İşin özünde IBEC modeli köylülerin yiyecek üretimini azalttı ve üreticiyi sermaye yoğun sisteme mahkum etti. Yani geleneksel köylü pazarlarını silindir gibi ezdi geçti. Süpermarketler en ücra yerlere gitti. Bu süreç bizde Turgut Özal dönemiyle başladı. Karşımıza hep Türkiye'den bildik tanıdık şirketler isimler çıkacak. Örneğin Rockefeller Latin Amerika ülkelerine bir küresel şirketin ortaklığıyla girdi. Cargill. Rockefeller ile Cargill'in buluşması sürpriz değildi, hedefleri aynıydı. IBEC 1949'da Arjantin'de tahıl merkezi yapmak üzere Cargill ile ortak girişim kurdu. Cargill Latin Amerika pazarına girmeyi umut ediyordu ve IBEC ortaklığı Arjantin'in ardından Venezuela ve Brezilya pazarına girdi. Afrika, Asya ve Avrupa'ya da hızla geçiş yaptı bu küresel ittifak. Örneğin hibrit mısır üretimi için Brezilya'da tohum şirketi kurdular. Agroceres. Dipnot. Bu şirketin ileride yem sektöründe dünyanın en büyük şirketlerinden biri olacağını söylemeye gerek yok sanırım. Köpeğinize, kedinize, balığınıza verdiğiniz katkı maddeli yem kutusu üzerinde bakın bakalım ne yazıyor. Şirket 1997'de Monsanto'ya satıldı. Yem ham maddedeki ithalatı toptan satışını yapan Agroceres'in Mersin'de bürosu var. İbeç tarım sektöründe kuşkusuz çok büyüdü. Daha büyük etkisi gıda kültürünü değiştirdi. Güney Amerika'ya süpermarket kültürü getirdi. Amerikan tarzı süpermarket Venezuela 31, Peru 5 ve Arjantin'de 16, 1960'larda açıldı, yetmedi. İbeç süpermarketlere gelecek gıda ürünlerini tek eline aldı. Örneğin Venezuela'da süt, El Salvador'da kahve, Peru'da şeker kamışı tek eli oldu. Bunu Venezuela üzerinden anlatmam gerekirse. Dipnot, çünkü kitabı yazdığım günlerde Venezuela'da solcu hükümete karşı muhalefet şiddete başvuruyordu. ABD bu ülkeden solcu iktidar tarafından kovulmayı hiç kabul edemedi. Çünkü Venezuela dünyada en çok petrol rezervi bulunan ülkelerin başında geliyor. İbeç'in Venezuela'da el attığı kuruluşlar içinde petrol şirketleri vardı. Petrol konusunda kendilerine sorun çıkarıldığında hükümetleri elindeki süt şirketi, süt tozu, su gibi gıda ürünlerini kısarak ayaklanma çıkarmakla tehdit ederek istediğini yaptırırdı. Bugün de halka gıda ayaklanması yaptırmak istiyor. Brezilya'daki solcu hükümeti yıkmayı başaran ABD, bakalım Venezuela'da daha neler yapacak? İbeç, Industria Láctea de Carabobo C.A. Inlaca olarak bilinen süt şirketini kurdu. Bunu yerel ortaklarla yaptı. Inlaca'nın amacı pastörize sütü makul fiyatlarla Venezuela pazarına sokmaktı. Bugün ABD'nin bu ülkeden tek istediği petrol kaynakları değil, Rockefeller'ların oluşturduğu tüm pazarı tekrar istiyor. İşte İbeç faaliyetleri Latin Amerika ülkelerine Muz Cumhuriyeti adının verilmesine sebep oldu. Kavram ilk kez 1904 yılında ABD'li yazar O. Henry tarafından Lahanalar ve Krallar hikayesinde kullanıldı. Kukla yönetim anlamındaydı. Bu kavrama neden olan ABD'li bir meyve şirketiydi, United Fruit Company. Şileli büyük şair Pablo Neruda'nın şiirinde adı geçen küresel şirket. Trompetler çaldığında her şey düzenlenmişti dünyada ve Tanrı bölüştürmüştü dünyayı. Coca-Cola, Anaconda, Ford ve diğer şirketler arasında meyve şirketi en şerbetlisini aldı. Ülkemin merkezi kıyısını, Amerika'nın en hoş bölgesini Muz Cumhuriyetleri olarak değiştirdiler adlarını ülkelerin. 16. ayrımın sonu. Sayfa 143.